Şizofren, John Katzenbach, 49. ayrım. Vaktimiz yok dedi Lucy. Derme çatma araştırmasının merkezi olan Eğreti ofisinde masasına yayılmış olan dosya kalabalığına bakıyordu. Yanında Peter odayı arşınlıyor, belli ki çelişkili düşüncelerine çeki düzen vermeye çalışıyordu. Lucy konuştuğunda Peter de başını kaldırıp hafif şaşı gözlerle ona baktı. Neden? Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde buradan merkeze geri çekileceğim. Şefimle konuştum. Burada boşa kürek çektiğimi düşünüyor. Benim buraya gelmemi en baştan istememişti ama ısrar edince izin verdi. Şimdi aniden vazgeçecek. Peter başıyla onayladı. Ben de burada uzun süre kalamayacağım dedi. En azından kalmayacağımı sanıyorum. Nedenini açıklamadı fakat ama Francis yalnız kalacak diye ekledi. Sadece Francis değil dedi Lucy. Evet sadece Francis de değil durakladı. Sence haklı mı yani? Melek hakkında. Hani aramayacağımız biri olduğunu söylemişti. Lucy derin bir nefes aldı. Ellerini neredeyse nefes alışverişiyle aynı ritimde sıkıp bırakıyordu. Büyük bir hiddetin eşiğindeydi. Duygularını kontrol etmek isteyen biri gibiydi. Herkesin sürekli bir sürü duygusunu açığa vurduğu hastaneye yabancı bir kavramdı bu. Antipsikotik ilaçların desteğinden başka bir şeyle kendini zapt etmek neredeyse imkansızdı. Fakat Lucy'nin gözlerinin ardında bir tür ceza vardı sanki. Peter'a baktığında genç adam Lucy'nin sözlerinin arkasında dev keder dalgalarını görebiliyordu. Lucy çok çok alçak sesle katlanamıyorum dedi. Peter tepki vermedi. Lucy'nin ne demek istediğini birazdan açıklayacağını biliyordu. Lucy tahta sandalyeye güm diye oturdu. Sonra neredeyse aynı hızla geri kalktı. Boğuştuğu kargaşa rüzgarlarının kendisini kapıp götürmesini önlemek için masanın kenarına oturdu. Peter'a baktığında genç adam gözlerindeki ifadenin ölümcül bir haşinlik mi yoksa başka bir şey mi olduğundan emin olamadı. Arkamda bir tecavüzcü ve katil bırakma fikrini hayal etmekte tarihi güçlük çekiyorum. Melek'le diğer üç vakamdaki kadını öldüren aynı kişi olsa da olmasa da ki bence aynılar, onu burada dokunmadan bırakmak tüylerimi ürpertiyor. Peter yine hiçbir şey demedi. Gitmeyeceğim dedi Lucy, gidemem. Peki ya seni buraya bırakmaya zorlarlarsa diye sordu Peter. Aynı soruyu kendine de sorabilirdi. Lucy ona uzun uzun baktı, soruya nasıl yapacaklar ki diye soruyla karşılık verdi. Odada anlık bir sessizlik vardı. Sonra Lucy birden masanın üstündeki hasta dosyalarına baktı. Kolunun tek bir ani hareketiyle masadaki tüm dosyaları duvara savurdu. Lanet olsun böyle işe, dedi. Saman kağıttan dosyalar şaklama sesi çıkardı, kağıtlar yerlerde uçuştu. Peter sesini çıkarmadı. Lucy geri bir adım attı, ayağıyla metal çöp kutusuna hedef alıp isabetli bir tekmeyle odanın öteki ucuna yolladı. Peter'a baktı, gitmeyeceğim dedi. Söylesene hangisi daha kötü? Katil olmak mı, bir katilin yine cinayet işlemesine izin vermek mi? Bu soruya verilecek bir cevap vardı ama Peter bunu yüksek sesle söylemek istediğinden emin değildi. Lucy birkaç derin nefes alıp gözlerini Peter'ınkilerine kilitledi. Anlıyor musun Peter diye fısıldadı. Yüreğimin derinliklerinde bildiğim tek bir şey var. Eğer buradan bu herifi bulmadan gidersem birini daha öldürecek. Ne zaman öldürür bilmiyorum. Ama belki bir ay, altı ay, bir yıl sonra başka bir cesetin tepesine dikilip bu sefer baş parmağı da kesilmiş eline bakacağım. Tek görebileceğim ise hemen buracıkta kaçırdığım fırsat olacak. Adamı yakalayıp mahkemeye çıkarsam, yargıçla jüriye, ona yöneltilen suçlamaların listesini çıkarsam bile, yine de ben burada, zamanın tam bu anında, başarısızlığa uğradığım için birinin ölmüş olduğunu bileceğim. Peter sonunda sandalyesinde kaykılıp, yüzünü elleriyle kapadı. Lucy'ye baktığı zaman aslında onun söylediklerine karşılık veriyor olmasa da bir bakımdan da veriyordu. Biri duyacakmış gibi alçak sesle biliyor musun Lucy dedi. Kundakçılık araştırmacısı olmadan önce yangını da söndürmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Anlarsın ya işte. Yangın söndürmek pek az belirsizliğe olan bir şey. Ya yangını söndürüyorsun ya da bir şeyleri yok ediyor. Basit değil mi? Bazen gerçekten çok büyük, çok kötü bir infilak olduğunda yangının ısısını yüzünde hissedebilir, gerçekten kontrolden çıktığında çıkardığı sesleri duyabilirdi. Feci, öfkeli bir sestir. Dosdoğru cehennemden gelir. Sonra vücudundaki her şeyin sakın oraya gitme diye haykırdığı ama senin yine de gittiğin an gelir. Yine de gidersin çünkü yangın kötüdür. Ekibin diğer üyeleri de çoktan içeri girmişlerdir. Sen de girmek zorunda olduğunu bilirsin. En zor verilen kolay kararlardan biridir. Lucy Peter'ın söylediğini düşündü. Sonra ya şimdi ne olacak diye sordu. Bence dedi Peter ağır ağır. Bazı risklere girmek zorundayız. Risk mi? Evet. Prensin dedikleri ne olacak diye devam etti Lucy. Sence burada her şey tersine mi? Bu araştırmayı dışarıda yapıyor olsak bir dedektif gelip bize şüpheli olması ihtimali en çok değil, en az olan kişiyi aramamızı söylese, o herifi muhtemelen o davadan aldırırım. Hiçbir mantığı yok. Dedektiflerin hiçbir şey olamıyorsa mantıklı olması gerekir. Burada hiçbir şeyin mantığı yok ki dedi Peter. İşte bu yüzden Francis muhtemelen haklı. Zaten bir sürü konuda haklı çıktı. Peki ne yapacağız? Her bir hastane dosyasını yeniden inceleyip aramamızı durdu. Neyi arayacağız ki? Elimizden başka bir şey geliyor mu? Peter yine durdu. Olanları derin derin düşündü. Bir an sonra omzunu hafifçe silkip başını salladı. Bilmiyorum. Çekiniyorum. Neden çekiniyorsun? Williams binasında ortalığı karıştırdık. Ne oldu? Bir kişi öldürüldü. Ama tabii onlara öyle gelmiyor. Hayır. Bunun da ötesinde ne oldu? Melek kendini gösterdi. Belki de dansçıyı öldürmeye gelmişti. Kesin olarak bilmiyoruz. Ama Francis'i bıçakla tehdit etmek için yatakhaneye geldiğini biliyoruz. Lucy derin bir nefes aldı. Nereye varmaya çalıştığını anladım sanırım. Onu yine dışarı çekmeliyiz. Lucy başını salladı. Tuzak kurmalıyız. Peter onayladı. Tuzak kurmalıyız. Ama yem olarak ne koyacağız? Lucy gülümsedi. Komik bir şey olduğunu gösteren bir gülümseme değildi bu. Daha ziyade büyük başarı elde etmek için büyük bir riske girmek gerektiğini anlamış bir insanın pervasız gülümsemesiydi. Koca Kara ikinci saatlerinde Amherst sakinlerinden ufak bir grup toplayıp bahçe bölümünü çıkartmaya atmıştı. Francis hastanenin bitki yetiştirilen bölümüne kısa sarının öldürülmesinden ve sırrın tutuklanmasından önce ektikleri tohumların verdiği sonuçları görmeyeli epey oluyordu. Güzel bir ikindiydi, hava ılıktı. Güneş ışınları hastane binalarının yan taraflarındaki beyaz süslemelerden yansıyordu. Hafif bir meltem, arada sırada pofuduk mavi bir bulutu masmavi, açık gökyüzünde sürüklüyordu. Francis yüzünü gün ışığına kaldırdı. Isının içine işlemesini hissetti. Kafasının içinde seslerinin konuşması olabilecek ama pekala hayal gücüne sızan umut kırıntıları da olabilecek memnun bir mırıltı işitiyordu. Birkaç saniyeliğine çevresinde olup biten her şeyi unutup güneşte keyif yapabileceğini sandı. Deli olmanın bütün karanlığını biraz uzaklaştıran bir akşamüstüydü. Dışarıya yapılan bu gezide 10 hasta vardı. Cleo sıranın başındaydı. Amherst'in kapılarından çıkar çıkmaz en öne geçmişti. Hala kendi kendine mırıldanarak, fakat günün karakteristik tembelliğine tezat kararlı bir yürüyüşte ileri atılıyordu. Napolyon başta ona ayak uydurmaya çalıştı ama başaramadı. Sonra koca karaya Cleo'nun onları çok hızlı yürüttüğünden yakındı. Bunun üstüne herkes patikada durdu ve ufak bir tartışma çıktı. Cleo öfkeyle, en önde ben olmalıyım diye bağırdı. Diğerlerine içindeki asice düşüncelerden gelmişe benzeyen, kraliçelere uygun bir tavırla baktı. Benim yerim, hakkım ve görevim en önde olmaktır diye ekledi. Napolyon o zaman o kadar hızlı gitme diye yanıt verdi. Soluğu biraz hırıldıyor, tombul vücudu sarsılıyordu. Cleo, ben ne kadar hızlı gidersem o hızda gideceğiz diye yanıt verdi. Koca kara bezmeye başlamıştı. Cleo lütfen diye başladı. Cleo ona döndü. Yalvarman faydasız dedi. Koca Kara omuz silkip Prens'e döndü. Sen önden git dedi. Cleo bir an Prens'in önüne dikildi ama delikanlı kadına o kadar mahcup bir uysallıkla baktı ki Cleo kraliçelere yarışır bir hoşgörüyle burnunu çekerek yana çekildi. Prenses onun yanından geçerken sanki düşüncelerini kontrolsüz bir yangın tutuşturmuş gibi başlarının alev alev yandığını görebiliyordu. Koca karının da aynı şeyi gördüğünü umuyordu. Fakat Hademe grubu az da olsa düzene sokmaya çalışmakla uğraştığı için pek de emin olamıyordu. Erkeklerden biri ağlamaya başlamıştı bile. Bir kadın ise yoldan çıkmış uzaklaşıyordu. Prenses öne çıkıp haydi dedi. Diğerlerinin kendisini takip edeceğini umdu. Az sonra grup Prens'in liderliğini kabullenmişti. Bunun sebebi muhtemelen kimsenin pek istemediği bir barışmayı ortadan kaldırmış olmasıydı. Cleo hemen arkasındaydı. Birkaç kere Prens'e hızlanması için ısrar ettiyse de binaların arasında yankılanan ıslıklardan ve kopuk çığlıklardan dikkati dağıldı. Bahçenin kenarında durdular. Cleo'nun beyninde oluşmaya başlamış olan gerginlik bir an durdu. Kadın hayretle, çiçekler dedi, çiçek yetiştirmişiz. Hastane arazisinin köşesinde çamurlu avluda karmakarışık kırmızı, beyaz, sarı, mavi ve gri kümeleri düzensizce birbirine donanmıştı. Bulanık topraktan şakayıklar, çövenler, menekşeler ve laleler boy vermişti. Bahçe onu ekenlerin zihinleri kadar karışıktı. Her yöne büyüyen renk katmanları düzensiz ve planlanmadan dikilmişti. Ama yine de coşkuyla çiçek açıyordu. Prenses biraz hayretle baka kaldı. O an hayatlarının ne kadar renkli olduğunu bir kere daha hatırlamıştı. Ama karşısındaki çiçeklerin büyümesi karşısında bu düşünceyi bile coşkun bir neşeyle bir kenara itti. Koca Kara hemen mütevazi bahçe aletlerini dağıttı. Bunlar plastikten çocuklar için yapılmış oyuncak aletlerdi. İşlerini pek de iyi yapamıyorlardı ama Prenses hiç yoktan iyi olduklarını düşünüyordu. Varlığından ancak haberdarmış gibi görünen Cleo'nun yanına çöküp çiçekleri sıraya sokmaya, çevresindeki renk parlamasına biraz düzen getirmeye çalıştı. Prenses ne kadar çalıştıklarının farkında değildi. Hala kendi kendine küfürler mırıldanan Cleo bile ara sıra hıçkırmasına karşın bahçenin nemli balçığını kazıp tırmıklıyordu. Fakat Prenses onun birkaç defa gözlerinde yaşlarla narin çiçeklere dokunduğunu gördü. Neredeyse tüm hastalar bir aşamada duraklayıp zengin, nemli toprağın parmaklarının arasından dökülmesini izledi. Havada yenilenme ve canlılık kokusu vardı. Prenses bu kokunun içini mütemadiyen aldıkları antipsikotik ilaçlardan çok daha fazla umutla doldurduğunu fark etti. Koca Kara gezinin bittiğini açıklayınca nihayet doğruldu. Bahçeye baktı. Daha güzel göründüğünü kabul etti. Çiçek yataklarını tehdit eden yabani otların neredeyse tamamı sökülmüş, sıralar daha iyi belirlenmişti. Prenses bunun yarı yarıya bitmiş bir resme bakmak gibi olduğunu düşündü. Karşılarında biçim ve olanaklar vardı. Ellerindeki ve giysilerindeki toprağı silmeye çalıştı ama yalancıktan. Kirli olma hissinin en azından o akşamüstü kendisini rahatsız etmediğini fark etti. Koca Kara grubu tek sıraya soktu. Plastik bahçe aletlerini yeşil bir tahta kutuya koydu. Koyarken en azından 3 defa saydı. Sonra tam Amherst'e dönüş sinyalini vermek üzereyken durdu. Prenses dev yapılı hademenin gözlerini aşağı yukarı 25 metre ileriye, hastane arazisinin tam sınırında tel örgünün arkasında toplanmakta olan bir gruba diktiğini fark etti. Napolyon, "Orası mezarlık," diye fısıldadı. Sonra diğer herkes gibi sustu. Prenses Doktor Gultilli, Bay Evans'ı ve yönetici kadrosunun 2 üyesini daha görebiliyordu. Yakalığını takmış bir papazla gri hastane bakım ekibi üniformalarını giyen birkaç işçi de vardı. İşçiler ya ellerinde birer kürek tutuyor ya da küreklerin saplarına yaslanıyor, emir bekliyorlardı. Grup bir araya gelirken Prenses gürültülü bir mazot motoru sesi duydu. Grubun durduğu yere ufak bir kepçenin gittiğini gördü. Onun arkasından siyah bir Cadillac Station geldi. Prenses hayretle bunun bir cenaze arabası olduğunu fark etti. Cenaze arabası durdu, kepçe sarsıla sarsıla yoluna devam etti. Koca kara, gitsek mi acaba diye mırıldandı ama yerinden kımıldamadı. Diğer hastalar seyretmek için toplandı. İş makinelerinin bütün mekanik homurtalarını çıkaran kepçenin toprağa bir çukur kazıp, yanına ufak bir toprak tepesi yığılması birkaç dakikadan fazla sürmedi. Hastane bakım ekibi, beliğin kenarlarını kürekle düzeltip hazırladı. Prenses, hap yutturanın öne çıktığını, yapılan işi incelediğini ve adamlara durmaları için emir verdiğini gördü. Doktor sonra elini yine sallayarak cenaze arabasına yaklaşmasını işaret etti. Araba yaklaşık birkaç metre öteye park etti. İçinden siyah takım elbiseli iki kişi çıkıp arkaya yürüdü. Bagajı açtılar. Bakım işçilerinden dört tanesi yanlarına geldi. Bu karışık tabut taşıyıcı grup aracın arkasından metalden yapılma sade bir tabut indirdi. Akşam güneşi tabutun kapağında donup donup parladı. Dansçı görüyorlar diye fısıldadı Napolyon. Cleo alçak sesle anasını bellediklerim dedi. Cani, katil, faşistler. Sonra dolgun, tiyatral bir sesle onu Roma usulünce gömelim diye ekledi. Altı kişi tabutu zorla taşıyordu. Prenses bunu çok garip buldu çünkü dansçı tüy gibi hafifti. Sonra tabutu mezara indirmelerini, rahip vazife icabı bir şeyler söylerken kenara çekilmelerini seyretti. Adamlardan hiçbirinin dua ediyormuş taklidi dahi yaparak başını eğmediğini fark etmişti. Koca kara, haydi gidelim dedi. Prenses başını çekmesi gerektiğini fark etti. Ağır ağır öne geçti. Fakat her adımda Cleo'nun varlığıyla onu daha hızlı yürümesi için baskı yaptığını hissedebiliyordu. Cleo kısa kısa makine tüfek atışı gibi seslerle soluyordu. Peşmirde kafileleri Amherst'in yarı yolunu ancak almıştı ki Cleo yarı küfür, yarı gururlu bir sesle prensi itip geçti. Patikada torpido gibi Williams binasına doğru atılırken koca cüssesi sallanıp çalkalanıyordu. Çimenlik bir yerde durup pencerelere baktı. Akşam güneşi binanın yan tarafında hızla soluyordu. Prenses camların arkasına toplanmış yüzleri seçemiyordu. Sanki her pencere boş ve donuk bir yüzün boş boş bakan gözüydü. Bina da hastalara benziyordu. Dümdüz, etkilenmemiş, öylece duruyor. İçindeki tüm gerilim karmaşayı saklıyordu. Cleo tüm gücünü topladı, ellerini beline atıp "Seni görüyorum!" diye bağırdı. Görmesi imkansızdı. Yansıyan ışık onun da Francis'in de gözlerini kör ediyordu. Sesin daha da yükselterek devam etti. Kim olduğunu biliyorum. Onu sen öldürdün. Seni gördüm. Çok da iyi tanıyorum seni. Koca kara Francis'i yana itti. Cleo diye bağırdı. Hey, ne diyorsun sen? Cleo onu kale almadı. Tek bir parmağını suçlarcasına uzatıp Williams'ın ikinci katını gösterdi. Katiller diye bağırdı. Caniler. Lanet olsun de Cleo, sus. Koca kara Cleo'nun yanına gelmişti. Kes sesini artık. Hayvanlar, canavarlar. Anasını, faşist katiller. Koca kara uzanıp şişman kadının kolunu tuttu, kendisine çevirdi. Prenses hademenin ağzını açıp Cleo yüzüne gözüne bağırmak üzereyken son anda durdurduğunu, kendisini biraz daha topladığını ve bağırmak yerine Cleo ne yaptığını söyler misin lütfen diye sorduğunu gördü. Cleo koca karaya doğru soluyarak hissizce onu öldürdüler dedi. Koca kara sırtını Williams'a çevirirken kim kimi öldürmüş diye sordu. Cleo manyak gibi sırıtarak gıdaklarcasına kıkırdadı. Marcus Antonius dedi. Perde 4, sahne 16. Gülmeye devam ederek koca karanın kendisini çekip götürmesine izin verdi. Prenses Williams'a baka kaldı. Bu patlamayı kimin duymuş olabileceğini, ne anlam çıkarabileceklerini bilmiyordu. Prenses yakınlarda idare binasının önünden geçip ana kapıya giden yolda bir ağacın arkasında durmakta olan Lucy Jones'u fark etmedi. Cleo'nun suçlamalar seline Lucy de şahit olmuştu. Fakat bunu aklına fazla takmadı. Çünkü aklını tamamen günler sonra hastaneden çıkıp yakındaki şehre kısa bir yolculuk yapmasını gerektirecek ufak bir işe takmıştı. Tek sıra olmuş hastaların Amherst binasına dönüşünü izledi. Sonra dönüp hızla kapıya yöneldi. Lazım olan şeyleri bulmasının uzun sürmeyeceğine inanıyordu. 49. ayrımın sonu sayfa 415, devamı 50. ayrımda.